Ayrım 2, Süleyman Paşa Sokağı, numara 25, Gerald Mesadiye.
Sayfa 21.
1951. Kahire Müzesi. Fatih gibi dimdik ayakta duran, doğal büyüklükte, cilalı gibi parlayan üç vücut. Yakıcı bir koku yayan yumuşak ve güçlü hatlı vücutları, peştemallarının ve sanki havadan dokunmuşçasına ince elbiselerinin altında çıplaktı. Etleri diri, kanları sımsıcak olan bu vücutlar siyah granitin altında güçsüzdü. Ortada başında firavunlara özgü psent, firavunun yukarı Mısır ve aşağı Mısır üzerinde egemenliğini simgeleyen iki tacın birleşmesinden oluşan başlık ve tacıyla firavun. Geniş omuzlar, göğsünün üzerinde firavun süsleri, dar kalça, düz ama biçimli bir karın, güçlü bacaklar ve çıplak ayaklar. İki yanında incecik elbiseleriyle zarif ve dolgun hatlı kadınlar. Yuvarlak ve dik göğüsleri, oldukça şişkin edep yeri üçgeni, Nil halkına özgü ince uzun bacaklar ve huzurlu yüzler. Kadınlardan birinin başındaki boynuzların arasında ay vardı. Çünkü bu insanların görkemi gökyüzüne kadar yükseliyordu. Dudaklar ise dolgundu ama gülerken gerilmişlerdi. Bu üçlüyü görmek Sibilla'nın Lady Hammerley kafasını karıştırdı. İhanete uğramışçasına derin derin nefes alıyordu. 1938 veya 1939 yılında savaşın arifesinde British Museum'da gördüğü Partenon'un mermerleriyle kıyaslanacak olursa açıkçası o kadar da heyecanlanmamıştı. O yıllarda 17 ya da 18 yaşındaydı. Masum, güzel, iffetsiz bu vücutlar. Ama bu siyah granit grupta çevresini saran durağanlıkta bir kıpırtı yaratan bir güç hissediyordu. Bu cilalı taştan sanki bal kokusu yayılıyordu. Sibilla, fırtınadaki Ariel'in dansa davetini hatırlamıştı. Gelin altın kumsala, girin kol kola, verin ki dudak dudağa yatışsın derya. Sibilla'ya Kahire'deki İngiltere Büyükelçiliğinde ikinci katip olarak görev yapan Rupert Gardiner eşlik ediyordu. Gardiner açıklama yazısına eğildi ve okudu. Mikerinos üçlüsü, dördüncü sülale, dedi. Başında ayı taşıyan soldaki kadın Hathor'du. Zaman zaman inek şeklinde betimlenirdi. Sağdaki kadın ise insan suretindeki kara köpekti. Nedir bu kara köpek diye sordu Sibilla, firavunun vücudunu incelerken. Hiç böyle güçlü olduğu kadar seksi de olan bir adam görmediğini kendi kendine itiraf etti. Ya yere basan bu çıplak ayaklar? Güven, güç ve hakimiyet. Çıplak ayaklı bir kral. Cinsel organını örten kumaş ayak parmaklarına kadar sarkıyordu. Bir eksiklik duygusu vücudundan şimşek gibi geçti. Bugünkü Arapların bu insanların soyundan geldiği düşününce, dedi hafif bir tebessümle Gardiner. Mısırlılardan Araplar diye bahsediyordu. Sibilla gayri ihtiyari gün sonunda bahçedeki çeşmede vücudunu temizleyen bahçıvanın bronzlaşmış çıplak gövdesini hatırladı. Bu silik görüntüler onu rahatsız edince bu fikirleri sinek kovar gibi kafasından uzaklaştırdı. Oysa görüntüler şekillenmişti ve ne kocası Charles'ın ne de Gardiner'ın vücutlarının Mikerinos'unkiyle kıyaslanamayacağını kendi kendine itiraf etti. Gardiner'ın vücudunu Manor House'un havuzunda görmüştü. Yukarısı dümdüz, orta kısmı şişkin, bacakları ise incecik ve varisliydi. Vücudu güneşten kıpkırmızı olmuştu. Charles'ınkine gelince, iyi ki giyinikti. Bu iki adamın vücutları kesinlikle erotik değildi. Sibilla, neyse ki elektrikleri kapatıyoruz diye düşündü. Ama bu düşüncesi gereksizdi. Çünkü Charles'la çok uzun zamandan beri sevişmemişti. Charles sadece 5 aydan beri Kahire'deki görevindeydi. Sibilla da Fransa Büyükelçiliğinde tanıştığı amatör bir Mısır bilimci ve modern bir adam olan Ernst Goshen'in eşliğinde Mısır piramitlerine ve Sphinx'lere yaptığı geleneksel ziyaretlerden sonra Mısır sanatıyla ilgilenir olmuştu. Müzeye yapılan bu ziyaret bir tür boş zaman değerlendirmesiydi. Gardiner'ın resmi bir randevusu ve randevuya 2 saati vardı. Sibilla'ya bu boş zamanı müzeyi gezerek değerlendirmeyi teklif etmişti. Gerçekten büyük bir sanat dedi Gardner abartılı bir tavırla. Ama yanındaki kadın ona katılmıyor gibiydi. Zira bir kadın sadece kırıldığı zaman susardı. Saf haldeki güzellik diye tamamladı sözlerini. Bu küçümseyici ifadeler Sibilla'nın canını sıkıyordu. Acaba saf halde olmayan bir güzellik var mıydı? İşte Gardner'ın da bu Oxfordluklarındandı, ılık ve acı. Aynı anda Siegfried Alp'te kısa bir ziyaret için Mısır'a gelen ve fotoğrafçılıkla uğraşan Amerikalı bir arkadaşıyla müzeyi geziyordu. O da Mısır sanatına karşı fazla ilgili sayılmazdı. Ama bu onun güzelliklere duyarsız olduğu anlamına gelmiyordu. Sadece tüm bunlar onun işiyle, dekoratörlükle bağdaşmıyordu. Siegfried amatörce yaptığı bu dekoratörlükten hem para hem de sosyal bir çevre ediniyordu. Mısır sosyetesinde küçük de olsa bir yeri olduğunun farkındaydı. Onlara tıpkı Frank Lloyd Wright ve Marcel Breuninki gibi ultramodern bir stili kabul ettirmek istemişti. Ama müşterilerinin modern dekorasyonun sert açılarına tahammülleri yoktu. Bu tropikal iklimde zenginliğin sembolü sayılacak eski zaman eşyalarıyla donatılmış Blenheim ya da Topkapı Sarayı gibi ortamlardan hoşlanıyorlardı. Siegfried bu antika meraklısı müşterilerini memnun etmek için bir İngiliz sentezi yaratıyordu. Ve bu tarzla Victoria dönemi sömürgeciliği diye dalga geçiyordu. Akajudan yapılma küçük mobilyalar, Suriye ipeklerinden büyük örtüler, Floransa tarzına özenen değersiz abajurlar, cilalı zenci çocuk heykelleri, ayaklı lambalar. Zemin kattaki Ahenaton'un dört dev büstünden birinin önüne vardıklarında adeta nefesi kesilmişti. Suratın ortasını kaplayan bu ağız seksi çağrıştırıyordu. Bu dolgun, belirgin dudaklardaki o gülüş, bu kısık kedi gözleri. Siegfried bu kafanın evindeki Nübyeli hizmetçilerden birine çok benzediğini fark ederek bu inanılmaz tesadüfe çok şaşırdı. Devrimci bir sanatçının yaptığı büstlerde tek tanrıcılığın mucidi olan bu firavun 20 asır sonra zayıf ve parasız genç bir erkek tarafından jigolaya dönüştürülmüştü. Genç Türk-Alman melezi midesinde büyük bir boşluk hissetti. Nil boyunca uzanan keskin bir koku yayan turuncu taç yapraklı ateş ağaçlarının altında kapıda neredeyse Sibilla'ya çarpacaktı. Siegfried onunla Cezire Spor Kulübü'nde tanışmıştı. Selamlaştılar. Gardner ile Siegfried göz ucuyla bakıştılar. Ama ikisi de içeride hayran oldukları şeyin yansımalarını karşısındakinde bulamadı. Gardner tombul, Siegfried ise sokak kedisi gibi sıskaydı. Sibilla ile Siegfried biraz tebessüm ve hoşbeşten sonra okaliptüs kokularına ve ateş ağaçlarının kırmızısına boğulmuş sıcakta düşünceli bir şekilde birbirlerinden ayrıldılar. Sibilla Nil'e doğru baktı. Sadece nehre bakmanın bile hayasızca olduğunu hissetti. Bu kan, sperm, dışkı karışımı nehir, Afrika'nın kirli aybaşı kanını akıtırken kah sakin, kah çılgıncı. Dehşet ve büyülenmişlikte titrerdi. Ama vahşetini, cehennemi ve yıpratıcı doğasını, cinsel enerjisini anlamak için buradan dünyaya dalga dalga yayılan timsahları, su aygırlarını, kobraları düşünmek yeterdi. Bu nehir, kobranın sert dikilişi ve su aygırlarının tombul yağlı kalçalarıyla buram buram seks kokuyordu. Eski Mısırlıların kobrayı kraliyet arması olarak seçmesi şaşırtıcı olmasa gerekti. Bu erkeklik organına yapılan bir göndermeydi. Ateş ağaçlarının kırmızı yaprakları omzuna düşünce aniden sıçradı ve gülümseyerek "Deliriyorum galiba" diye düşündü. Siegfried ve Amerikalı bir taksiye atladılar. Siegfried adresi verdi. Süleymanpaşa Sokağı numara 25. Önünde durdukları Haussmann tarzı binanın cephesini incelerken fotoğrafçı sordu. "Kimdir bu Süleymanpaşa?" "Bir Fransız." "Fransız mı?" "Albay Joseph Seve, Mısır hanedanının kurucusu Kavalalı Mehmet Ali'nin oğlu İbrahim Paşa'nın hizmetine girmiş," diye açıkladı Siegfried. Amerikalı bir Fransızın Süleyman Paşa adını alması ve paşa olması karşısında duyduğu şaşkınlığı gizleyemedi. "O Suriye'yi fethetmiş," diye devam etti Siegfried. "Kavalalı Mehmet Ali'nin ordusunda subay olduğu ve de Müslümanlığı kabul ettiği için bu adı almış. Gösterdiği kahramanlık da ona paşalık ünvanını kazandırmış. Bu ülkede ne kadar karışık bir ülke demekten kendini alamadı Amerikalı. Siz mesela?" "Türk bir babadan, Alman bir anneden," diye cevap verdi Siegfried anahtarıyla kapıyı açarken. "Ve İngilizce konuşuyorsunuz," diye şaşkınlığını dile getiren Amerikalı, dairenin dekorasyonundaki karışık tarz karşısında da hayranlığını gizleyemedi. Kraliçe Anne tarzı bir salon, Fransız aynalar ve de İstanbul limanını gösteren büyük bir fresk. "Fransızca, Almanca ve Arapça da konuşuyorum," dedi Siegfried. Balkona çıktılar. Sokağın öbür ucundaki bir tabela Amerikalının dikkatini çekti. "La Potinie" yazıyordu. "Ne demek bu? Ne anlama gelir?" "Burası bir sinema. Potinie ise dedikodu yapılan yer anlamına gelir." "Acaba Kahire'de Mısır'a ait herhangi bir şey var mı?" diye güldü Amerikalı. "Sam, Rudyard Kipling'in sözünü bilir misiniz? East is east and west is west and never the twain shall meet. Doğu doğudur ve batı batıdır ve bu ikisi hiç buluşmayacak." Amerikalı başını salladı. "Dinle öyleyse Sam," dedi bunun üzerine Siegfried. "Kipling yanıldı. Doğu ve batı Mısır'da iç içe geçmiştir." "Sam, bana bir iyilik yapmak ister misiniz?" diye sordu Siegfried masaya oturduklarında. "Sizden Ahenaton'un sadece ağzını gösteren büyük bir fotoğraf çekmenizi rica edeceğim." O ağzı bir türlü unutamıyordu. Eski Mısır sanatı zarar görmeksizin sık sık ziyaret edilmezdi. İkinci ayrımın sonu, sayfa 25.